Ayrım 16, sayfa 110. Selanik'te askeri ortaokulu bitiren Mustafa Kemal Atatürk de Kuleli Askeri Lisesi'ne gelmek istemiştir. Ancak okuldaki bazı öğretmenleri Manastır Askeri Lisesi'nde daha iyi eğitim ve öğretim verildiğini söyleyerek onu Manastır'daki askeri liseye gitmesine neden olmuşlardır. Kuleli Askeri Lisesi'nin yanında Heybeliada'da 1773 yılında kurulan Deniz Lisesi, Bursa'da Hava Lisesi ile İzmir'de de Maltepe Askeri Lisesi bulunmaktadır. Askeri liselerin kapatılması fikri çok yeni değildir. Bazı çevreler bu konuyu zaman zaman dile getirmişlerdir. O çevreler bu okullarda öğrencilere askerin siyasete müdahale etmesine yönelik öğretim verildiğini düşünmekte ve inanmaktadırlar. Bu düşünce doğru değildir. Askeri liselerin uyguladığı öğretim programları diğer sivil liselerle aynıdır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolü altındadır. Sivil liselerden tek farkı öğrencilerin askeri üniforma giymeleri ve yazında askerlik mesleğine alıştırılacakları kamplarda eğitime tutulmalarıdır. Ayrıca incelenirse görülecektir ki askeri liseler öğretimin kalitesi ve başarısı açısından da sivil liselerin çok önündedir. Küçük yaşta 14-15 yaşlarındaki gençlerin askeri liselerde sadece askerlik yaşamına alışmaları hedeflenmektedir. Askeri liselerden mezun olanlar harp okullarına daha kolaylıkla adapte olmaktadır. Bütün bunların yanında askeri liseler Türk ordusunun millete açılan bir penceresidir. Asker-millet ilişkisinin oluşmasında, karşılıklı sevginin doğmasında önemli bir yerleri vardır. Unutulmasın ki tarihi miraslarından vazgeçen ve unutan milletlerin geleceğinin sağlam temellere dayandığını söyleyemeyiz. Bu okullar bize Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasıdır. Durum böyleyken bu okullar neden kapatılıyor? Gerekçe Kuleli Askeri Lisesi'ndeki öğrencilerin bir kısmının 15 Temmuz darbesine katılmış olması. Bu da aslında bir ilktir. Bu öğrenciler kendi istekleriyle mi darbe hareketine karışmışlardır? Büyük ihtimalle hayır. Başlarındaki subayların kararlarıyla belki de bilmeden, anlamadan, farkında olmadan bu öğrenciler kendilerini darbenin içinde buldular. Buradan hareket ederek kurumları ortadan kaldırmakla istenilen çözümlerin üretilebileceğine inanmıyorum. Darbeleri kurumlar değil, kurumların içindeki insanlar yapar. Peki sizce esas sorun ne? Kurumların başındaki yönetici veya komutanlarla özellikle öğretim müesseselerindeki öğretim elemanlarının, öğretmenlerin doğru kişilerden seçilmesi, faaliyetlerinin takip edilmesi, yanlış yapanların zamanında tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin yapılmasıdır asıl önemli olan. Kuleli Askeri Lisesi'nde örneğinde olduğu gibi, okul komutanı ile bu darbe hareketine katılan subaylar, öğretmenler doğru kişilerden seçilmiş olsalardı, belki de Kuleli Askeri Lisesi'nde bu olaylar yaşanmazdı. Peki sizin söyledikleriniz olmuş olsaydı, yani Kuleli Askeri Lisesi 15 Temmuz olaylarına katılmamış olsaydı, yine de hükümet askeri liseler hakkında bu kararı alır mıydı? Büyük olasılıkla evet. Bursa Hava Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi ve Maltepe Askeri Lisesi 15 Temmuz'a katıldıkları için mi kapatılıyor? Hayır, bu kararın öncesi olduğunu düşünüyorum. Umarım tekrar gözden geçirilir. Milli ordunun korunması gerekir. Milli ordu kavramı üzerinde de çok duruyorsunuz. Nedir milli ordu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısına baktığınız zaman Edirne'den Hakkari'ye kadar vatanın her köşesinden gelen subay, az subay, uzman çavuş, er ve erbaşlar ile sivil memurları görürsünüz. Türk Silahlı Kuvvetleri için milletimizin bütün bireyleri etnik, dini ve mezhepsel hiçbir fark gözetilmeksizin çok değerlidir. Bizim ordu yapımızın sağlam oluşunun, milli ordu oluşumuzun temel nedeni de budur. Ayrıca milli orduda yükselmeler sadece ve sadece liyakat esasına dayandırılır. Diğer konular hiçbir zaman yükselmede etken olmaz. Yeri gelmişken bir noktaya da dikkat çekmek gerekir. Yakın bir zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi üzerinde bir düzenleme yapıldı. TBMM'den geçen bu düzenlemeye bir sözümüz olamaz. Üzerinde durmak istediğim nokta aynı kanunun 43. maddesidir. Bu madde en az 35. madde kadar önemlidir ve şöyle başlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bu Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak tarafından kaleme alınan bir maddedir. Silahlı kuvvetler personeli her tür siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olacaktır. Silahlı kuvvetler personelinin özellikle terfi ve tayinlerinde siyasi tesir ve düşüncelerin etkin olması durumunda iç hizmet kanununun, bence çok önemli olan, bu maddesinin anlamına ciddi zarar gelmeyecektir. Denilebilir ki şu anda da terfi ve tayinlerde siyasi makamların yasal yetkileri yok mu? Elbette var. Burada önemli olan silahlı kuvvetler personelini daha iyi tanıma imkanına sahip olan askeri makamların düşünce ve tekliflerine öncelik verilmesidir. Bu nedenle bana göre özellikle tayin ve terfi konularında silahlı kuvvetler yasalar içinde kalarak otonom bir statü tanınmalıdır. Aksi durumun milli ordu niteliğine zarar verebileceğini düşünmekteyim. Ayrıca zorunlu askerliğin milli ordu niteliğinin kazanılması ve korunulmasında önemli olduğu da ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli ordu oluşundan rahatsız olan ülkeler olabilir. Milli ordu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar güçlü olmasının en büyük nedenidir. Güçlü Türk ordusunun mevcudiyetinden rahatsız olanlar içte veya dışta elbette Türk ordusu milli ordu olmasını istemezler. Etrafımıza bakalım. Bugün adeta yönetilmez ülke durumunda olan ülkelerde milli ordu yoktur. Suriye'nin durumu ortada. Irak'a bakılınca kuzeyde Kürtlerden oluşan Barzani güçlerini, diğer bölgelerde ise ağırlıklı olarak Şiilerden oluşan merkezi Hak ordusunu görüyorsunuz. Irak ordusunu görüyorsunuz. Afganistan'da her yerde aşiretlerin ordusunu görüyorsunuz. Maalesef Pakistan'da da milli ordu niteliğini bulamazsınız. Kuzeydeki askeri birliklerin büyük bölümü o bölgede yaşayan kimselerden oluşmuştur. Türk ordusunda ise etnik ve mezhepsel farklılıklar hiçbir zaman bazılarını kaşımasına rağmen ne yapılanmada ne de terfi ve tayinlerde dikkate alınmamıştır. Bu nedenle bu sistemin korunması çok önemlidir. Fethullah Gülen'den ABD politikalarına destek. 17 Temmuz darbe girişimi Türkiye-ABD ilişkilerini sizce nasıl etkileyecek? Türkiye ile ABD arasındaki en güncel konu Fethullah Gülen'in Amerika tarafından Türkiye'ye talip iade edilip edilmeyeceğidir. Gülen Mart 1999'da ABD'ye gitti. Gidiş nedeni olarak sağlık sorunları öne sürüldü. ABD makamlarına göçmenlik dilekçesini ise 30 Nisan 2001'de verdi. Ancak 7 Ağustos 2002'de başvurusu kabul edildi. Başvurudan oldukça uzun bir süre sonra İlgili mahkeme 4 Haziran 2008'de 26 kişiden toplanan referans mektuplarının alınması üzerine 16 Temmuz 2008'de Gülen'in sıra dışı yeteneklere sahip yabancı olduğu kararını verdi. Neticede Gülen Amerika'da kalıcı oturma iznini aldı. Buradan görüldüğü gibi Gülen'in kalıcı oturma izni alması neredeyse 7 yıl sürdü. Gülen'e referans verenler arasında Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin en üst düzey isimleri George Fidas, Graham Fuller ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Abramovitz vardı. Bu süreçte ABD Başkanı George W. Bush'tu. Fethullah Gülen bugüne kadar hep ABD'nin politikaları yanında yer aldı ve destek verdi. ABD yetkilileri ise Gülen hakkında kendilerine yöneltilen sorulara ABD'nin Gülen'i barındırmadığı, kendisinin yeşil kart sahibi olarak bu statünün gerektirdiği bütün ayrıcalıklara sahip olduğunu ifade ettiler. Yeşil kart konusunda kendisine referans olanlardan hareket edilirse CIA'nin Gülen'in yanında olduğu, FBI'nin ise olaya mesafeli durduğu ifade edilebilir. 15 Temmuz olayı elbette bir dönüm noktasıdır. Türkiye haklı gerekçelerle Gülen'in iadesini istemektedir. Bu konuda ABD'nin alacağı kadar 6 Ağustos 2006'ya kadar 16'ya kadar belirsizdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass o gün bir gazeteye verdiği demeçte bu konuya biraz açıklık getirdi. Akar'ın o gece yaşadıklarına dair ifadesini güçlü tanıklık olarak görüyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ifadesinde kendisini rehin alan askerlerden Hakan Evrim'in "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz" dediğini belirtmişti. Olaya bu noktadan bakılırsa bugün itibariyle ABD'nin Gülen konusunu ciddi şekilde incelemeye aldığı söylenebilir. Durum böyle gelişirse süresi dolan Gülen ABD tarafından Türkiye'ye iade edilirse bu konu ABD ile Türkiye arasında ciddi soruna dönüşmez. ABD eğer Gülen'i ABD dışındaki bir ülkeye göndermeye kalkarsa iki ülke arasındaki sorun devam edebilir. Türkiye ile ABD arasındaki diğer temel sorunlar arasında neleri görüyorsunuz? Ben esas itibariyle 4 sorun olduğunu düşünüyorum. Ayrım sonu sayfa 113.